Kitabın adı Fidye. Yazarı Osman Aysu. 11. ayrım. Saat tam 7'de Balat'taki deponun kapısı parolalı şekilde vuruldu. Ökkeş, "Bu Sedat abi olmalı," diye söylendi. Hasan iliştiği iskemleden kalkarak ağır ağır demir kapıya doğru yürüdü. Yine de tedbiri elden bırakmayarak, "Kim o?" diye seslendi kalın ve gür sesiyle. "Benim, aç." Tilkinin sesini tanımıştı. Demir kapının kilidini çevirip kanadı arkadaşının içeriye süzüleceği kadar araladı. Sedat da bir gölge gibi içeri süzüldü. İçerideki havayı koklayıp durumu anlamak için gözleriyle seri bir şekilde suç ortaklarını taradı. Gidişat iyi olmalıydı. Bunu en fazla Hayri'nin mütebessim çehresinden çıkardı. Ama hiçbirine tek kelime etmeden doğru Alp'e doğru ilerledi. Çocuk ayakkabılarını çıkarmış, yatağın içinde bağdaş kurmuş vaziyette yeni gelene bakıyordu. Tilki yatağın kenarına ilişip oğlanın sarı saçlarını okşadı. "Nasılsın bakalım delikanlı?" Alp hiç kımıldamamıştı. Ama kendisini asıl kaçıran kişinin o olduğunu biliyordu. Tilki'ye soğuk soğuk baktı ve sorusuna cevap vermedi. "Mine, burada işler yolunda gidiyor," dedi. "Dışarıda durumlar nasıl?" Ökkeş ufak transistörlü bir radyo getirdi. "Bütün istasyonlar kaçırılma olayından bahsediyor. Biz de haberleri takip ediyoruz." "İyi," diye homurdandı Sedat. Hasan sordu. "Çocuğun babasına telefon ettin mi abi?" Tilki hala çocukla meşguldü. Hasan'a dönüp bakmamıştı bile. "Henüz zamanı değil," dedi kısaca. Depodakiler neden telefon etmediğini anlamamışlardı Sedat'ın. "Neden abi? İşin zor kısmını başarıyla bitirdik. Daha ne bekliyoruz ki?" Tilki soruyu duymamış gibi Mine'ye bakıp mırıldandı. "Ufaklık sorun yaratıyor mu?" "Hayır, çok uslu bir çocuk Alp. Bizi hiç üzmüyor. Aferin ona." Hasan bozulmuş gibi sorusunu yineledi. "Abi neden telefon etmiyorsun?" Tilki neden sonra arkadaşına dönüp ters ters baktı. "Ulan Hasan, hiç kafan çalışmıyor be. Düşünemiyor musun? Polis şu an evin ve adamın iş yerinin bütün telefonlarını dinlemeye almıştır. Tabii buna cep telefonları da dahildir. Ararsam anında nereden aradığımı tespit ederler." Hasan irkildi. "Peki ne yapacağız? Nasıl irtibat kuracağız adamla?" "Aceleye gerek yok. Ben zamanı gelince teması temin edeceğim." Konuşmaları büyük bir safiyetle dinleyen Alp ilk defa sordu. "Babam bu akşam beni almaya gelmeyecek mi?" Tilki onun sarı saçlarını bir kere daha okşadı. Başkomiser Fikret, şube müdürlüğündeki odasında sırtından ceketini çıkarmış, gömleğin yaka düğmesini çözmüş, kravatını gevşetmiş, oldukça gergin bir şekilde karşısında duran adamlarına homurdanıyordu. "Hiç mi dişe dokunur bir şey bulamadınız yahu? Nasıl olur? Yer yarıldı da bu herifler yerin dibine mi gittiler yani? Dinlemeye aldığımız telefonlardan hala ses seda yok. Öyle değil mi?" Komiserin karşısında ayakta duran ekibin en başındaki muavin Mehmet Yurda Dön olumsuzca başını salladı. "Henüz temas kurmadılar amirim. Bekliyoruz." "Şu hizmetçi Dürdane hakkında ne öğrendiniz?" "En az bilgi onun hakkında topladık." Nilüfer Hanım'ın verdiği bilgi doğruymuş. Kız 10 yaşında daha bir çocukken Mustafa ve Sabriye Dölek'in yanına evlatlık olarak verilmiş. Manisalıymış. "Kim bu Dölekler?" "Nilüfer Hanım'ın anne ve babası." "Ya şoför Niyazi?" "Onu iyice araştırdık. Şimdiye kadar trafik cezası bile almamış. Tertemiz gözüküyor. Oturduğu Kasımpaşa'da da araştırdılar arkadaşlar. Kendi halinde, halim salim birisi. 4 çocuğu var. Ömrü işiyle ailesi arasında geçiyor. Hiçbir kötü alışkanlığı yokmuş. İçki içmez, zamparalık yapmaz, kumar oynamazmış. Tek merakı futbolmuş amirim. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı. Her hafta maça gidermiş. Hatta işinden fırsat bulursa takımın deplasmanlarına bile katılırmış." "Şu bahçıvan, adı neydi?"
"İlyas efendim. İlyas Soylu."
"Ne öğrendiniz hakkında?" Sıradaki memurlardan biri cevap verdi. "Onu ben araştırdım başkomiserim. Yeni Bosna'da bir gecekonduda yaşıyor. Evini biraz zor bulduk. Bulgar göçmeni olduğu doğru. Zaten onu orada herkes Bulgar İlyas diye tanıyor. 60 yaşlarında ama sırrım gibi bir adam. Karısı 5 sene önce ölmüş. Çocuğu yokmuş. Dindar, 5 vakit namaz kılıyor. Zaten camiden çıkarken bulduk adamı. Sorguladınız mı? Hayır efendim. Mehmet komiserim bize sadece araştırmamızı emretmişti. Peki başka ne öğrendiniz hakkında? İlk araştırmada fazla bir şey çıkmadı. Bakkala çakkala biraz borcu varmış ama büyük miktarlar değil. Yalnız bir şey dikkatimizi çekti. Neymiş o? Adam geçen sene 19 yaşında körpecik bir kızla imam nikahı kıymış. 19 yaşındaki kızla mı? Bakkalın çırağı öyle dedi başkomiserim. Vay pezevenk vay. Ulan herif için 60 yaşında demediniz mi? Memurlar gülmemek için önlerine baktı. Kadını gördünüz mü? Hayır efendim. Fikret Uskan birkaç saniye düşündü. Acaba genç bir kadınla evlilik yaşlı bir bahçıvanı böyle bir çılgınlığa itebilir miydi? Bunu daha derinine incelemek gerekecekti. O yaştaki erkekler böyle çok genç bir kadınla evlenirlerse bazen şehvetin esiri olarak kadının telkinleriyle umulmayacak çılgınlıklara kalkışabilirlerdi. Bu hususa bir nokta koymalıydı. Bahçıvanı sürekli göz altına tutun. Bu herif hoşuma gitmedi. Kimlerle görüşüyor, nerelere gidiyor, keskinlere gitmedi günlerde, kimin bahçesinde çalışıyor, hepsini bilmek istiyorum. Uzun boylu, esmer bir genç olan Harlun, emredersiniz başkomiserim, dedi. Fikret Uskan önündeki notlara döndü. Şu gündelikçi kadından ne haber? Ekibin en yaşlı ve şişman olanı Mümtaz lafa karıştı. Fatma Sencan, Erzurumlu bir aile. Kadın gündelikçi. Her gün başka bir kapıya gidiyor. Onun da kocası seneler evvel ölmüş. İki oğlu var. Kadın büyük oğlunun yanında kalıyor. Kireçburnu tepelerindeki bir gecekonduda. Büyük oğlu başkasına ait bir takside şoför olarak çalışıyormuş. İlk soruşturmada konuştuğum insanlar hayırsız ve vefasız biri olduğunu söylediler. Henüz kendisini bulamadım ama sevilen biri değil. Uçan kuşa borcu varmış. Hatta onu ararken konuştuğum kişiler beni de alacaklarından biri sandılar. Adı nedir? Kemal başkomiserim. Ya küçük oğlu? Onu liseden çıkarabiliriz. Henüz ufak. 17 yaşında. Büyükdere'den bir bakkalın yanında getir götür işleri yapıyormuş. Böyle bir işe kalkışacağını sanmıyorum amirim. Fikret bir an düşündü. Hiç belli olmaz diye mırıldandı. Onu da araştır. Belki iki kardeş birlikte kalkışmış olabilirler bu boktan işe. Nasıl istersiniz efendim. Ama komşuların ifadesine göre halim salim bir çocukmuş. Abine hiç benzemezmiş. Sen yine de bir incele. Peki efendim, dedi Mümtaz. Başkomiser sinirli bir şekilde adamlarını süzdü. Servis şoförü Şükrü'yü araştırdınız mı? Ben araştırdım amirim, dedi Memur Ahmet. Çatık kaşlı, soğuk bakışlı ama işinde oldukça deneyimli bir polisti. Emekli bir devlet memuru. Karayollarından. 35 senelik şoför. Tertemiz görünüyor. Selence Bey'de kendisine ait bir dairesi var. İki çocuk babası. Çevrede tanınan ve sevilen biri. İki çocuğunu da okutmuş. Kızı eczacı, oğlu da muhasebeci. Kızının Beşiktaş'ta bir eczanesi var. Ama gururlu bir adama benziyor ve evlatlarına yük olmuyor. Hala kendi ekmeğini kendisi kazanan biri. Hakkında kimse kötü bir laf etmedi. Ayrıca garip bir tesadüf, eczacı kızını tanırım. Benim eve çok yakındır dükkanı. O adamdan şüphelenmemiz yersiz. Fikret böyle peşin hükümlerden hiç hoşlanmazdı ama Ahmet'e güvenirdi de. Kadrosundaki en tecrübeli polislerden biriydi. Sesini çıkarmadı. Birkaç saniye dalgın bir şekilde önüne baktı. Bilgi akışı genelde olumsuzdu. Oysa o hala çocuğun kaçırılmasında içten bir parmak olduğuna, evin hizmetkarlarından birinin organizasyonda suça iştirak ettiğine veya en azından bilgi sızdırdığına inanıyordu. Bu işler umumiyetle böyle tezgahlanırdı. Yine de karamsal olmaya mahal yoktu henüz. Daha bu kişiler hakkında öğreneceği çok şey vardı. Düşüncelerinden memur İlhan'ın konuşmasıyla sıyrıldı. Başkomiserim, dedi İlhan. Ben de şu Kelibo denen adamı araştırdım. Tam bir pislik, itin teki. sokak kabadayısı. Çapsız, sabıkası yok. Ama iki günde bir çevresinde olay yaratıyor. Babası semtte nüfuslu. Ne nüfusu? Diye homurdandı Fikret. Adam bir siyasi partinin ilçe başkanıymış. Anlarsınız ya, oğlunun karıştığı her olayda bizimkilere baskı yaptırmaya kalkışırmış. Hangi partinin yalakası bu herif? İktidardaki partinin efendim. Bu iti içeri çekip akıllanması için bir güzel ıslatamıyorlar mı? Sanırım bir defa olmuş ama babası Ankara'ya kadar telefonlar etmiş. Oğlunu ıslatan arkadaşlardan da epey zılgıt yemişler amirim. O serseri de epey cesaretlenmiş şimdi. Demek öyle. Yuvadaki görevli kıza askıntı olduğunu bilmeyen yok semtte. Bizim o civardaki görevli arkadaşlarla konuştum. Hepsi yaka silkiyorlar babasından da oğlundan da. Fikret'in kızgınlıktan boyun damarları kabardı. Şu iti yarın bir de ben görmek istiyorum. Diye homurdandı. Tilki Sedat'ın evi Şişli'de bir apartmanın 3. katıydı. Kör Beysat'ın yanına girince yaşamı değişmiş. Balat'tan Şişli'ye terfi etmiş ikametgahı. Bu transfer 2 yıl önceki olaydı. Ünlü mafya lideri artık Balat'ta oturamayacağını, kendisine şanıyla mütenasip bir yer bulunmasını istemişti. O sıralar eline bol para geçiyordu Sedat'ın. Kör Beysat'ın itimadını ve beğenisini kazanmış, karanlık dünyadaki yükselişi hızlanmıştı. Tilki Sedat kısa zamanda Muhittin'de haklı bir ün sağlamıştı. Ama bu sivrilişi sonunda başlangıcı olmuştu. Kör Beysat asla liderlik koltuğunu sarsacak yeni yardımcıların sivrilmesine, işin yönetiminde söz sahibi haline gelmelerine izin vermezdi. Gerçi Tilki bunu anlatmakta gecikmedi ama iş işten geçmişti artık. Patronunun yavaş yavaş kuyusunu kazmaya başladığını sezinleyince ondan ayrılmaya karar verdi. Ne var ki kısa sürede alıştığı bol paralı, şaşalı hayattan kolay kolay vazgeçemezdi artık. Önce patronuna ihanet edip büyük parti bir malın üstüne konarak yurt dışına kaçmayı düşündü. Fakat bunun çok müşkül olduğunu, Kör Beysat'ın gözünün hep üstünde olduğunu anlayınca hemen vazgeçti. Dünyanın öbür ucuna gitse de Beysat ona erişir ve öldürürdü. Dış dünyada da ağı çok iyi kurulmuştu. O zaman çalıştığı şebekeden dostça ayrılmaya karar verdi. Kararını da Beysat'a açıkladı. Genelde o camiaya girip isteğiyle ayrılmak pek rastlanan, olağan bir davranış değildi. Nitekim bu isteği Kör Beysat oldukça ihtiyatlı bir şekilde karşılamıştı. Bir yandan Sedat'tan kurtulacağından dolayı memnundu ama hırslı ve zeki bir adam olan Tilki'nin ayrılık isteğinin gerçek nedenini öğrenmek istiyordu. Ona bundan sonra ne yapacağını sordu. Sedat'ın cevabı uyuşturucu işinden hoşlanmadığı ve kumar işine başlayacağı tarzında olmuştu. Beysat inanmadı. Zira kumar işi organizasyonu için sermaye gerekirdi ve bu da Sedat'ta yoktu. Ama ona ayrılması için izin verdi. Hatta bir miktar parada. Fakat ikisi tedirgindiler. Beysat eski yardımcısının bir tür ihanetinden ya da kendisinden gizli olarak uyuşturucu işine devam etmesinden şüpheleniyordu. Sedat ise patronunun isteğini bu kadar anlayışla kabul etmesinden tedirgindi. Peşini bir süre bırakmayacağını, gizli gizli kendisini takip ettireceğini biliyordu. Ayrılık kararı gizli tutuldu. İki taraf da bu konuda anlaşmışlardı. Menfaatlerine daha uygun geliyordu. Sedat ayrılık kararını alırken başka bir işten esaslı bir voli vurup yurt dışına yerleşmeyi düşünüyordu. Yeni ve temiz bir hayat. Uyuşturucu işinin sonu olmayacağını anlayacak ve görecek kadar akıllıydı. Şişli'deki kiralık dairesini yabana atılmayacak kadar şık döşemişti. Tüm masraflarını esaslı bir parti malın Avrupa'ya sevkinden sonra bizzat Kör Beysat karşılamıştı. Tilki elinde 4-5 gazete ve bir makasla salonun ortasındaki masaya oturdu. Masanın üzerinde ayrıca cerrahların kullandığı cinsten ince ameliyat eldivenleri, birkaç yapıştırıcı tüpü ve el değmemiş mektup kağıtları ve zarf vardı. Keskin ailesine mesaj göndermenin zamanı gelmişti artık. Metin kısa fakat öz olacaktı. Mümkün olduğunca vurucu, dehşet ve korku salıcı, o nispetle de inandırıcı. Keyiflenerek sırıttı. Bu işi başarıyla halledeceğine inanıyordu. Önce ince lastik eldivenleri itinayla ellerine geçirdi. İlk şart göndereceği mektupta hiçbir parmak izinin bulunmamasıydı. Polisin bu konudaki teknolojik ilerlemesinden haberdardı. Başka bir kağıda yazacağı metnin müsveddesini karaladı. Bu epey zamanını aldı. Bazı kelimeleri beğenmedi, çizdi, tekrar yazdı. Yine hoşuna gitmedi. Yeterince korku verici ve okuyanı paniğe düşüreceğine inanmadı. Sonra şekli uzun buldu, biraz daha kısaltmaya karar verdi ve neticede son taslağı uygun gördü. Ter içinde kalmıştı. Meramını yazıya dökmek onun becereceği bir iş değildi pek. Sonra eldivenli parmaklarıyla gazeteleri inceleyerek istediği kelimeleri aramaya başladı. Pek çoğunu tek kelime halinde bulamadı. O zaman hecelere bölerek kesip yan yana getirmeye başladı. Daha sonra da onları yapıştırmaya başladı göndereceği kağıda. Ortaya oldukça gayrimüntezam bir tablo çıkmıştı. Ama şimdilik başka çaresi yoktu. İşini bitirdiğinde keyifle sırıtıyordu. Geleceği için ikinci önemli adımını atmaya hazırdı artık. Kağıdı zarfa koyup üzerine istediği adresi tükenmez kalemle yazdı. Masanın üzerindekileri temizledi. Zarfı eldivenlerini çıkartmadan ceketinin iç cebine yerleştirdi. Müsveddesini hazırladı kağıdı, ufak parçacıklara doğradı. Kesik gazete kağıtlarını ayrı ayrı yırttı. Plastik çöp poşetine dertop ederek yerleştirdi ve akşam kıvırcığının alması için daire kapısının önüne bıraktı. Makasla yapıştırıcıyı itinayla yerlerine kaldırdı. Daha sonra da sanki biri görecek gibi masanın üzerine bulaşan birkaç damla yapıştırıcının izini de ıslak bir bezle sildi. Sonra sırtına paltosunu giydi. Deri eldivenlerini eline geçirdi ve Şişli Postanesi'ne gitmek üzere evden çıktı. Postane çok kalabalıktı. Tilki Sedat o an ne kadar uzun zamandır bir postaneye kendi işi için girmediğini fark etti birden. Hatta kalabalıktan ürktü. Küçük Alp'i yuvanın önünden kaçırırken bile daha sakindi. Verilen hizmetlerin nevini gösteren ışıklı levhaların önünde uzun kuyruklar oluşmuştu. Şaşırarak hangi kuyruğa gireceğine bakındı bir an. Telefon, havale, koli, taahhütlü yazan ışıklı levhalar gözünü aldı. Durakladı. Sonra ani bir kararla postaneden çıktı. Şişli Postanesi mektubu vereceği yer olarak hiç de uygun gözükmedi gözüne. Aslında bunun belli bir nedeni yoktu. Ama polis mutlaka ileride mektubun postaya veriliş merkezini esas alarak kendisinin de bu civarda oturacağını düşünecekti. Belki bu önemli değildi. Bu kadar kalabalık nüfuslu bir ilçede izni bulmaları olanaksızdı. Ama postalamayı hiç ilgisi olmayan bir yerden vermesi daha uygun düşecekti. Ani bir kararla arabasına yürüdü. 11. ayrımın sonu, sayfa 111, devamı 12. ayrımda.